Üniversite hazırlık tarih. 7. kaset 2. yüz sayfa 322. 12. sorunun cevabı. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti mağlup olmuş ve Midye Enes hattının doğusuna çekilmişti. Bu savaştan en kârlı çıkan devlet Bulgaristan idi. Bulgaristan'ın büyük bir devlet olması diğer Balkan kavimlerinin ona saldırmasına sebep oldu. Osmanlı da bu karışıklıktan istifadeyle Edirne dahil kaybettiği bazı yerleri geri aldı. Cevap A. 13. Bugünkü İtalyan ulusu Romalılardan, Germenlerden, Etrükslerden, Fransız ulusu Galyalılardan, Romalılardan, Cermenlerden oluşmuştur diyen bir toplum bilinciye göre aşağıdakilerden hangisi ulus olmanın temel koşulu değildir? A. Kavim birliği, B. Toprak birliği, C. İktisadi birlik, D. Dil birliği, E. Kültür birliği. İktisadi birlik ulus olmanın temel koşulu değildir. Cevap C. 14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık görüşüyle ilgili bir ifade değildir? A. Milliyet isyanları ancak bir Osmanlı milleti oluşturulmakla önlenebilir. B. Kanuni esası Osmanlıcılık düşüncesini temel almıştır. C. Osmanlı birliği ancak herkesin aynı hak ve yetkileri sahip olması ile sağlanabilir. D. Osmanlıcılık fikrinde genç Osmanlıların etkisi büyüktür. E. Osmanlıcılık görüşü her milletin kendini yönetmesi ve bağımsızlığını savunur. Her milletin kendini yönetmesi ve bağımsızlığını kazanması milliyetçilik görüşü ile ilgilidir. Cevap E. 15. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyetin ilanından sonraki siyasi gelişmelerden biri değildir? A. Girit Yunanistan'a bağlanma kararı aldı. B. Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i topraklarına kattı. C. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. D. Yönetimde Türkçülük fikri etkin oldu. E. Fransa Cezayir'i işgal etti. Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesi 1830 yılında olmuştur. İkinci meşrutiyet ise 1908 yılında ilan edilmiştir. Cevap E. 16. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ortaya çıkış amaçlarındandır? A. 2. Abdülhamit'i tahta çıkarmak. B. Mebusan Meclisi'nin açılmasını sağlamak. C. Makedonya'nın elden çıkmasını önlemek. D. Rus Çarı ile İngiltere Kralı'nın Reva görüşmelerini etkisiz kılmak. E. Kaybedilen toprakları geri almak. 1. Meşrutiyet'in 93 Harbi'nin başlamasıyla rafa kaldırılması üzerine Meşrutiyet yanlıları Makedonya'da teşkilatlanarak İttihat ve Terakki Partisi'ni kurmuşlardır. İttihatçılar Abdülhamit'e baskı yaparak Meclis-i Mebusan'ın açılmasını sağlamışlardır. Cevap B. 17. 1. Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık fikri hakimdir. 2. Meşrutiyet döneminde aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmıştır? A. Türkçülük, B. Azınlıklara daha çok hak tanıma, C. Batıcılık, D. Denge politikası, E. Ademi merkeziyetçilik. 1. Meşrutiyet Osmanlıcılık fikrinin savunucuları olan Jön Türklerin çalışmalarıyla ilan edilmişken, 2. Meşrutiyet Türkçülük fikrinin savunucuları İttihat ve Terakkicilerin çalışmaları sonucu ilan edilmiştir. Cevap A. 18. 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başlayan Mebusan Meclisi'nde Türklerin dışında Arap, Rum, Ermeni, Bulgar milletlerine mensup milletvekilleri de bulunmaktaydı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin savunduğu fikirlerin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir? A. Osmanlıcılık, B. İslamcılık, C. Turancılık, D. Türkçülük, E. Batıcılık. Osmanlıcılık dili, dini, ırkı, mezhebi farklı unsurları eşit şartlarda bir bayrak altında toplama fikridir. Kanuni esası ile açılan Meclis-i Mebusan ile de bu gerçekleşmiştir. Cevap A. 19. Ordunun siyasete karışması ve ordu içindeki siyasi çekişmelerin Osmanlıların yenilmesinde en önemli neden olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırım Savaşı, B. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, C. Trablusgarp Savaşı, D. Balkan Savaşları, E. Birinci Dünya Savaşı. Balkan savaşlarında yenilginin sebepleri, ordunun siyasete alet edilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin iyi takip edilememesi, Balkanlardaki orduların büyük bölümünün terhis edilmesidir. Cevap D. Bölüm 16. 1. Dünya Savaşı 1914-1918 Nedenleri Genel Nedenler 1. Ham madde ve pazar arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan sömürgecilik yarışı 2. Devletler arası ekonomik ve siyasi bloklaşmalar, itilaf, ittifak 3. Devletler arası silahlanma yarışı 4. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Özel Nedenler 1. Almanya'nın sömürge arayışına karşı İngiltere'nin sömürgelerini korumak istemesi, 2. Almanya ile Fransa arasındaki zengin kömür maden yasaklarına sahip Alsas-Loren meselesi, 3. Rusya'nın sıcak denizleri inme politikası, boğazları ele geçirme panislavizm ve bunun gibi, 4. Avusturya ve Rusya arasında yaşanan Balkan hakimiyeti sorunu, 5. İtalya ve Avusturya-Macaristan arasındaki Arnavutluk sorunu, 6. Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna'yı ziyareti sırasında Sırp milliyetçiler tarafından öldürülmesi. Dikkat! Birinci Dünya Savaşı'nın meydana gelişi devletler arası sömürgecilik yarışının bir sonucudur. İtilaf devletleri, anlaşma devletleri. Fransa ile İngiltere daha önceden bir araya gelmişlerdi. İnsan gücünden faydalanmak amacıyla Rusya'yı doğal olarak Sırbistan'ı da yanlarına aldılar 1907. Bu ittifaka Yunanistan-İtalya savaşın sonuna doğru da ABD katıldı. İttifak devletleri, bağlaşma devletleri. Almanya ve Avusturya-Macaristan ittifak kurmuşlardı 1882. Bu ittifaka Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'ı da kattılar. İtalya ise başlangıçta ittifak devletlerinin yanında yer almışken daha sonra itilaf devletlerinin tarafına geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a saldırdı. Rusya Sırpların yanında yer aldı. Fransa da Rusya'yı destekledi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bağdaşı olan Almanya aynı anda hem Rusya'ya hem de Fransa'ya saldırdı. İngiltere de Almanya'ya karşı savaşa girdi. İngiliz ve Fransız birlikleri Almanları Fransa'nın Marne Nehri yakınlarında durdurdu. Almanlarla İngiliz ve Fransız birliklerinin savaştığı cepheye Batı Cephesi denir. Bu cephe 1. Dünya Savaşı'nın kaderinin belirlendiği cephe olacaktır. Marne Cephesi savaşlarında Almanlar ilk kez tank kullandılar. Ayrıca denizaltıda ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda yine Almanlar tarafından kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na karşı aldığı tedbirler. Tarafsızlığını ilan etmiştir, genel seferberlik ilan edilmiştir, kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını duyurmuştur, Almanya ve Bulgaristan'la dostluk anlaşmaları imzalanmıştır, Mibusan Meclisi kapatılmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmayıp tarafsızlığını ilan etmesi en çok İngiltere'yi sevindirmiştir. Çünkü İngiltere boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım yapabilecekti. Fakat işler İngiltere'nin istediği gibi gitmez. Osmanlı Devleti İngiltere'den Kıbrıs, Mısır ve Ege Adaları meselelerinin halledilmesini isteyince iki ülkenin arası açılır. İngiltere'den istediği şeyleri alamayan Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlaşır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenleri. Kaybettiği yerleri geri alma, siyasi yalnızlıktan kurtulma, Türkistan'a ulaşarak bölgedeki Türkler ile birleşip Rusya'yı etkisiz hale getirme, Almanya'ya duyulan hayranlık ve savaşı Almanya'nın kazanacağı düşüncesi. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nden beklentileri. Savaş alanını genişletip kendi yükünü hafifletme, Osmanlı Devleti'nin coğrafi ve jeopolitik konumundan yararlanma, Halifenin siyasi gücünden yararlanma, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Süveyş kanalını kontrol etme, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması, İngilizlerin önünden kaçan Goben, Yavuz ve Breslau, Midilli adlı iki Alman gemisi Osmanlı Devleti'ne sığınmıştı. Bu gemiler İtilaf Devletleri tarafından Osmanlılardan istendiği ise de Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirerek teslim etmedi. Karadeniz'e gönderilen bu iki gemi, Enver Paşa'nın gizli emriyle Rusya'nın Odessa limanını bombalamıştır. Odessa limanının bombalanması üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin sonuçları. Yeni cepheler açılarak savaşın alanı genişledi, Almanya'nın yükü hafifledi, Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasından dolayı 1. Dünya Savaşı'nın süresi uzadı, Rusya boğazlar yoluyla yardım alamadığı için yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonunda Bolşevik ihtilali çıktı ve savaştan çekildi. Cepheler Kafkas Cephesi, Doğu Anadolu. Rusların Kafkaslardan saldırıya geçmesiyle Kafkas Cephesi açılmıştır. Aralık 1914. Osmanlı Devleti ilk zamanlar başarısız oldu. Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan Rusların eline geçti. Ancak Rusya'da ekonomik sıkıntılar da baş göstermişti. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım etmek için Çanakkale'yi geçmeye çalıştı. Ancak başarısız oldular. Savaş sırasında Ruslara yardım eden ve Osmanlı ordusunu arkadan vuran Ermeniler 1915'te uygulanan Tehcir Kanunu ile yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye'ye göç ettirildiler. Dikkat! Çanakkale Savaşı'ndan sonra Doğu Cephesi'ne atılan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır. Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması üzerine Ruslar savaştan çekildi. Rusya ile Brest-Litovsk anlaşması imzalandı. 3 Mart 1918. Ruslar işgal ettiği yerler ve Berlin Anlaşması 1878 ile aldıkları Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye bıraktı. Çanakkale cephesi. Anlaşma devletlerinin bu cepheyi açma nedenleri şunlardır. Rusya'ya yardım götürme düşüncesi, İstanbul'u alarak Osmanlıları savaş dışı bırakma isteği, Trakya'da ittifak devletlerine yeni bir cephe açma isteği. Çanakkale cephesi, 1. Dünya Savaşı'nda en çetin savaşların geçtiği cephelerden biridir. Bu savaşları Mustafa Kemal'in de komuta kademesinde yer aldığı Türk birlikleri kazandı. Gelişimi. İtilaf devletleri 18 Mart 1915'te denizden taarruza geçti. Türk topçusu ve Nusret Mayın gemisinin çalışmaları sonucu Çanakkale Geçilmez Destanı yazıldı. Denizde başarısız olan İtilaf devletleri bu defada karadan Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Mustafa Kemal'in 57. Tümen Komutanı olduğu Anafartalar, Kireçtepe, Conk Bayırı, Arıburnu savaşlarında İtilaf devletleri bir daha bozguna uğratıldı. Savaş Türk ordusunun kesin zaferiyle sona erdi. Sonuçları 1. 1. Dünya Savaşı'nın süresi 2 yıl uzadı. 2. Bulgaristan İttifak Devletleri tarafından savaşa katıldı. 3. Rusya'ya yardım gitmediğinden Bolşevik ihtilali çıktı. 4. Mustafa Kemal askeri bir lider olarak tanınmış oldu. 5. Milli mücadele ruhu ortaya çıkmıştır. Kanal cephesi. Almanya'nın isteği üzerine İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açılmıştır. Dikkat! Osmanlı Padişahı ve Halife 5. Mehmet İngilizlere karşı cihat çağrısında bulundu. Ancak bu çağrı Müslüman Araplar üzerinde hiçbir etki yapmadı. Aksine Araplar İngilizlerin yanında Osmanlılara karşı savaştı. Sonuç, Osmanlı Devleti istediği başarıları elde edemedi. İngilizler isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı. Suriye-Filistin cephesi. Kanal cephesinde Araplar ve İngilizler karşısında tutunamayan Osmanlı ordusu önce Filistin ardından Suriye'ye kadar geriledi. Suriye cephesine Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal İngilizleri Halep'in kuzeyinde durdurdu. Irak cephesi İngilizlerin saldırısıyla açılmıştır. İngilizlerin amaçları şunlardır. Zengin petrol bölgelerini ele geçirmek, Doğu Anadolu'yu işgal eden Rusya ile bağlantı kurmak, Almanya'nın kara yoluyla İran ve Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek, Osmanlı Devleti Kutül Amare'de bazı başarılar elde ettiyse de bu uzun sürmedi. Musul'a kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Yemen-Hicaz cephesi. Bu cephede isyancı Araplara ve İngilizlere karşı savaşıldı. Başarısız olan Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Fakat Mekke, Medine, Mondros mütarekesi imzalanıncaya kadar Osmanlıların elinde kalmıştır. Romanya, Galicia, Makedonya cepheleri. Osmanlı Devleti kendi topraklarının dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla Romanya, Galicia ve Makedonya cephelerinde savaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi ittifak devletleri için olumlu olmuş, birçok cephede başarı kazanılmıştır. Fakat Almanya'nın İngiltere'yi silah ve cephane taşıyan gemileri Atlas Okyanusu'nda batırması Amerika'nın da savaşa girmesinin neden oldu. Batı cephesinde yapılan savaşlar sonunda Almanya'nın yenilmesi, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı'nın da yenilmesine neden oldu. ABD'nin savaşa girmesi savaşın süresini kısalttı. ABD savaşa girdiğinde barışın hangi esaslara göre yapılması gerektiğini Wilson ilkeleriyle ilan etmişti. Galip devletler yenilen devletlere şartları çok ağır olan barış anlaşmaları imzalattı. Bu anlaşmalar şunlardır. Almanya ile Versay 28 Haziran 1919, Avusturya ile Saint-Germain 10 Eylül 1919, Bulgaristan ile Neuilly 27 Kasım 1919, Macaristan ile Trianon 4 Haziran 1920, Osmanlı Devleti ile Sevr 10 Ağustos 1920. Dikkat! Sevr Anlaşması 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmalardan yürürlüğe girmeyen ve proje safhasında kalan tek anlaşmadır. Bu anlaşmalar sonucunda imparatorluklar parçalandı, Avusturya, Macaristan, Osmanlı gibi, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ile de Arabistan, Ürdün, Suriye, Irak devletleri kuruldu. Dikkat! Hristiyan azınlıklarından sonra Araplar da Osmanlı Devleti'nden kopmuş oluyordu. Rusya'da komünizm, Almanya'da nasyonal sosyalizm, İtalya'da faşizm rejimleri kuruldu. Dikkat! Böylece dünyada ilk komünist idare Rusya'da kurulmuştur. Almanya, Alsace-Lorraine'i Fransa'ya bırakmış, bütün sömürgelerini kaybetmiş ve askeri sınırlamalar içine girmiştir. Bu ağır şartlardan ancak 1930'larda kurtulabilmiş, bu durum 2. Dünya Savaşı'na da zemin hazırlamıştır. Dikkat! 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Bulgaristan, Batı Trakya'yı Yunanistan'a bıraktı ve Ege Denizi'nden uzaklaşmış oldu. Avusturya'da Bosna Hersek'i Yugoslavya'ya bırakarak Adriyatik'ten uzaklaşıp bir kara devleti haline geldi. ABD, Avrupa ve Orta Doğu politikasında gücünü göstermeye başladı. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu. Rakiplerinden kurtulduğu gibi sömürgelerini de elinde tutmayı başardı. Sömürgecilik isim değiştirerek Manda ve Himaye adı altında sunuldu. Yenilenlere imzalattırılan barış anlaşmaları çok ağır şartlara ihtiva ettiğinden kalıcı barış sağlanamadı. Yenen ve yenilenler çok büyük maddi kayıplara uğradı. Wilson ilkeleri esas alınarak barış ve güvenliği sağlamak için Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kuruldu. Cephe gerisinde de kayıpların fazla olması sivil savunmanın gerekliliğini ortaya çıkardı. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 imzalanmasını gerekli kılan sebepler. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru güney cephelerinde de başarısızlığa uğraması, uzun süren savaşların getirdiği maddi ve psikolojik çöküntü, Wilson ilkelerinin etkisi, Bulgaristan'ın mütareke imzalayıp savaştan çekilmesinden dolayı Almanya ile olan irtibatın kesilmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi üzerine iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelenleri Enver Talat ve Cemal Paşa gizlice ülkeyi terk etti. 2 Kasım 1918. Yeni hükümeti kuran Ahmet İzzet Paşa mütareke teklifinde bulundu. Osmanlı hükümeti Mondros Mütarekesini imzalayarak savaştan çekildi. Mütareke Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay Bey, İtilaf Devletleri adına İngiliz Amirali Galt Horp imzaladı. Dikkat! Mütareke silahlı çatışmaya son veren bir anlaşmadır. Osmanlı'nın imzalayacağı barış anlaşması ise 10 Ağustos 1920'de imzalanacak olan Sevr Anlaşması'dır. Önemli hükümleri: 1. İstanbul ve Çanakkale Boğazları İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak, boğazlardan geçiş serbest olacak, boğazlardaki istihkamlar İtilaf Devletleri'nce işgal edilecek. Dikkat! Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti'nin boğazlardaki hakimiyeti sona ermiş ve İstanbul'un işgaline zemin hazırlanmış oluyordu. 2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları, torpido ve kovan yerleri gösterilecek. 3. İtilaf Devletleri'nin esirleri, Ermeni esirleri dahil serbest bırakılacak, Osmanlı harp esirleri ise İtilaf Devletleri'nin elinde kalacaktı. 4. Hudutların ve iç güvenliğin sağlanmasına yetecek kuvvetlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek, silahları teslim edilecek. Örnek, bu madde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hangi özelliğine örnektir? Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetleri en yakın anlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı. A. Osmanlı Devleti'ni güçsüz duruma düşürme. B. Sınırları belli olmayan yörelerin eski coğrafya adlarını kullanma. C. Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını tanıma. D. Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle bağlantısını kesme. E. Yerel direnişleri başlatma. 1999. Çözüm. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetlerin en yakın anlaşma devletleri kumandanlığına teslim olması Osmanlı Devleti'nin yenildiğini ve güçsüz duruma düştüğünü gösterir. Osmanlı birliklerinin teslim alınmak istenmesi anlaşma devletlerinin Osmanlı Devleti'ni güçsüz duruma düşürmek istediklerinin bir kanıtıdır. Cevap A. Dikkat! 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ordusunu dağıtmayacak. Bu ordu milli mücadelede eldeki tek düzenli birlikler olacaktır. Birçok komutan da elindeki silah ve cephanenin önemli bir bölümünü daha emniyetli iç kısımlara aktaracaktır. 5. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden durumlarda istedikleri her yeri işgal edebilecek. 7. madde. Dikkat! Mondros Mütarekesi'nin en ağır hükmü 7. maddesidir. İtilaf devletleri bu maddeyi bahane ederek vatanımızın birçok yerini işgal ederler. Wilson ilkelerine de ters düşen bu uygulama milli mücadeleyi başlatacaktır. 6. Osmanlı donanması gösterilecek limanlarda göz altında tutulacak, İtilaf devletleri Osmanlı liman ve tersanelerinden faydalanabileceklerdi. 7. Toros tünelleri işgal edilecek. 8. Demir yolları ve haberleşme vasıtaları İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak. Dikkat! Haberleşme araçlarına el konulmasının nedeni işgallerin anında duyulmasını engellemek ve meydana gelebilecek tepkileri yok etmekti. 9. Osmanlı hükümeti müttefiki olduğu anlaşma devletleri ile ilişkilerini kesecek. Dikkat! Osmanlı devletinin dış ilişkilerine müdahale edilmektedir. 10. Vilayet-i Sitte 6 vilayet Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Sivas'ta karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecek. 24. madde. Dikkat! Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesi ile doğuda bir Ermeni devletinin kurulması amaçlanıyordu. Mütarekenin sonuçları: Osmanlı Devleti fiilen sona erdi, milli mücadele hareketinin doğmasına zemin hazırladı, işgaller başladı, işgallere tepki olarak bölgesel direniş cemiyetleri kurulmaya başladı. Mondros Mütarekesi devletler arası hukuku hiçe sayan, Türk milletinin yaşama hakkı tanımayan, kayıtsız şartsız teslimiyet demek olan ve Batılıların asırlardır hayal ettikleri Şark meselesinin kökten çözümü anlamına geliyordu. 7. ve 24. maddeler bahane edilerek Türk vatanı işgal edilmeye başlandı. İşgaller: İngilizler Musul, Batum, Antep, Urfa, Maraş'ı işgal etti. Merzufun ve Samsun'a asker çıkardı. Fransızlar Adana ve Doğu Akdeniz bölgesini işgal ederek Afyon'a birlikler gönderdi. İtalyanlar Antalya, Muğla gibi Güneybatı Anadolu yerlerimizi işgal ederek Konya'ya askeri birlikler sevk etti. Yunanlar İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'da bazı yerleri işgale başladı. İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal etti. Dikkat! İstanbul'un işgali ile Anadolu ve Trakya'nın bağlantısı kesilmiş, ayrıca diğer işgaller de kolaylaşmıştı. Bu işgal ile Osmanlı hükümeti padişah denetim ve baskı altına alınmış oluyordu. Dikkat! İstanbul, milli mücadele döneminde en uzun işgal altında kalan şehrimizdir. 4 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri İstanbul'dan tamamen ayrılmıştır. Mütareke imzalandığında Mustafa Kemal Suriye'deki kuvvetlerini kuzeye çekerek anlaşma şartlarını tanımayacağını bildirmişti. Bu sebepten komutanı bulunduğu Yıldırım Orduları Grup Komutanı kaldırıldı ve kendisi de İstanbul'a çağrıldı. 14 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde Boğaz'daki İtilaf Devletleri donanmasını görünce geldikleri gibi giderler demiştir. Dikkat! Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için İtilaf Devletleri'nin aralarında yaptıkları gizli anlaşmaların bir göstergesiydi. Osmanlı Devleti'ni paylaşma projeleri. İstanbul Anlaşması 18 Mart 1915. Rusya'nın isteğiyle İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Boğazlar ile Marmara Denizi'nin çevresi Gökçeada ve Bozcaada Rusya'ya bırakılacaktı. 12 adadaki İtalya hakimiyeti kabul edilecekti. Sykes-Picot Anlaşması 26 Nisan 30 Mayıs 1916. İngiltere ve Fransa arasında yapılan bu gizli görüşmelere Rusya'da katıldı. Varılan anlaşmaya göre Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya verilecek, Musul hariç Irak ile Akka ve Hayfa limanları İngiltere'ye verilecek, Suriye kıyıları Lübnan, Mersin'den başlayarak tüm Çukurova ile Sivas, Malatya ve Mardin'e kadar uzanan bölge Fransa'ya verilecek, Filistin milletler arası bir statüye kavuşacak. İngiliz ve Fransız nüfuz bölgesinde bir Arap devleti veya konfederasyonu kurulacak. Saint-Jean-de-Maurien Anlaşması 19 Nisan 1917. İngiltere ve Fransa arasında yapılan gizli görüşmelerden İtalya haberdar olunca kendisi de bazı isteklerde bulundu. Bu üç devlet arasında yapılan anlaşmaya göre Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya bırakılacaktı. McMahon Anlaşması 1916. Mısır'ı yöneten İngiliz valisi McMahon'un Hicaz emiri Şerif Hüseyin ile yaptığı anlaşmadır. İngiltere Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırabilmek için Şerif Hüseyin'e bağımsızlık ve halifelik sözü vermeyi kapsayacaktı. Dikkat! Oysa ki İngiltere ile Fransa arasında yapılan gizli anlaşmalarda Suriye Fransa'ya bırakılmıştı. Bu durum İngiltere'nin Orta Doğu'da hakimiyet kurabilmek için nasıl ikiyüzlü bir politika izlediğini göstermektedir. Bu gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin toprakları tamamen parçalanmış, Türk Devleti haritadan silinmiş oluyordu. Dikkat! Rusya'nın yeni idarecileri, komünistler, Çarlık rejimini kötülemek ve dünyaya ne kadar barışçı oldukları imajını vermek için bu gizli anlaşmaları açıklayacaklar. Bu durum yeni anlaşmazlıkları ortaya çıkaracaktır. Dikkat! Gizli anlaşmalar Wilson ilkelerine terstir. Wilson ilkeleri, Wilson prensipleri, barış anlaşmaları açıkça müzakere edilir. Savaş sonunda yenenler yenilerlerden toprak almayacak, bütün ekonomik engeller kaldırılacak, savaş sonunda anlaşmazlıkları çözmek için milletler arası bir cemiyet kurulacak, Türklerin oturdukları bölgelerde kesin hakimiyetleri sağlanacak, kendilerini yönetme hakları verilecek, Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık tutulacak. Dikkat! Yukarıdaki 5. madde Milli Mücadele Hareketi'nin hukuki dayanağı olacaktır. Dikkat! İtilaf devletlerinin sözde kabul ettikleri Wilson prensiplerini hiçbir zaman uymadıkları, kimi zaman da sahte belgeler ile gerçekleri saptırarak ABD ve dünya kamuoyunu etkiledikleri görülecektir. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin yeni statüsünü tespit etmek üzere toplandı. Toplantıya itiraf devletleri toplam 32 devlet temsilcileri katıldı. Konferansa hakim olan devletler başta İngiltere ve Fransa olmak üzere İtalya, Japonya ve ABD idi. Dikkat! Paris Konferansı'nda belirlenecek yeni düzenin Wilson ilkelerine dayanması bekleniyordu. Ancak ilk günden itibaren çıkar çatışmaları başladı ve bu ilkelerden uzaklaşıldı. Bunun üzerine ABD yalnızlık politikasını benimsedi. Konferansın vereceği kararları etkilemek için Ermeni ve Rumlar sahte belgeler sunarak Anadolu üzerinde bazı isteklerde bulundu. İngilizlerin desteğiyle İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması kararı alındı. 10 Mayıs 1919. Bu durum İtalya'yı gücendirdi. Dikkat! Güçlü bir İtalya'nın Akdeniz'e hakimiyet kurmasını çıkarlarına uygun bulmayan İngiltere, kendisinin Akdeniz'deki çıkarlarını koruyabilecek zayıf bir Yunanistan'ın İzmir ve çevresini işgal etmesini desteklemiş ve Paris Konferansı'nda buna göre hareket etmiştir. Fakat bu durum itilaf devletleri arasında ilk ayrılıkların çıkmasına neden olmuştur. Paris Konferansı'nda ittifak devletlerine kabul ettirilecek olan anlaşmaların taslakları hazırlandı. Konferans 16 Ocak 1920'de Milletler Cemiyeti'nin resmen kurulmasıyla sona erdi. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Paris Barış Konferansı'nda alınan karara dayanarak Yunanlar İzmir'i işgale başladı. İşgalle birlikte İzmir Metropoliti'nin de kışkırtması ile yerli Rumlar ve Yunan birlikleri Müslüman Türk halkına karşı büyük bir katliam başlattı. Osmanlı hükümeti İzmir'deki Türk kuvvetlerine işgale karşı koymama emri verdiğinden Yunanlar işgal sırasında ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Dikkat! Yunanlar işgalleri haklı göstermek ve Avrupalı devletlerin desteğini almak için Batı Anadolu'daki Hristiyanların Türkler tarafından katledildiği iddiasını öne sürmüştür. Yunanlara karşı ilk kurşun Hasan Tahsin adındaki gazeteci sıkmıştır. İşgal olayı itilaf devletlerinin gerçek niyetlerini açıkça ortaya çıkarmış, Türk milletinin uyanmasını ve Kuvayi Milliye'nin kurulmasını etkilemiştir. Yurt çapında işgali protesto mitingleri düzenlenmiştir ve işgal kınanmıştır. Dikkat! İzmir'in işgali Kuvayi Milliye ruhunun doğmasına, halkın Mustafa Kemal etrafında toplanmasına neden olmuştur. Kuvayi Milliye, İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi, reddi ilhak düşüncesini, işgallere karşı koyma doğurmuştu. Türk milleti işgallere karşı ilk olarak bölgesel savunma teşkilatlarını kurmuştur, cemiyetler. Bir süre sonra cemiyetler düşmana silahla karşı koymaya başlamış ve Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır. Nedenleri: Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması, Osmanlı'nın işgallere sessiz kalması, itilaf devletlerinin ülkeyi işgal etmesi, azınlıkların taşkın faaliyetlerde bulunması. Kuvayi Milliye'nin özellikleri: Bağımsızlık duygusu ile işgallere karşı tepki olarak doğmuştur. Bölgesel kurtuluşu amaçlamıştır. Milliyetçilik düşüncesi hakimdir. Düzenli ordunun temelini oluşturmuştur. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamıştır. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmıştır. Kuvayi Milliye, liderlerinin hiçbir yere bağlı olmaması, ihtiyaçlarını halktan karşıladıklarından dolayı yer yer halka baskı yapmaları, bölgesel olduğundan dolayı bu çalışmalarla milli bağımsızlığa ulaşılamaması, düşman ilerleyişini durduramamalarından dolayı kaldırılmış ve düzenli orduya geçirilmiştir. Dikkat! Kuvayi Milliye'nin kaldırılması Gediz Muharebelerinde Yunanlara yenilmesinden sonradır. Mustafa Kemal'in emriyle İsmet Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmış, böylece düzenli ordu kurulmaya başlamıştır. Milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren cemiyetler. 1. Zararlı cemiyetler. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Asırlardır Türklerin himayesinde rahat ve huzur içinde yaşayan Ermeni, Rum ve Yahudiler, Türk devletinin içine düştüğü felaketi fırsat bilerek birçok zararlı cemiyet kurdu. Bunlar, Mavri Mira Cemiyeti. Yunan hükümetine bağlı olarak Fener Rum Patrikhanesi'nde Rumlar tarafından kurulmuştur. Cemiyet, İngiliz gizli servisine bağlı olan Papaz Fura ile işbirliği yapmakta ve İngiltere'den himaye görmekteydi. Cemiyetin amacı, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve Yunanlıların Anadolu'daki ilerleyişini kolaylaştırmak idi. Bu cemiyetin yan kuruluşları ise Rum okullarındaki izcilik grupları Yunan Kızıl Hacı, Resmi Göçmenler Komisyonu, Amerikan Merzifon Koleji, Küçük Asya Cemiyeti'ydi. Ayrıca Trakya Komitesi ve Yunan Komitesi de Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılması için çalışmakta idi. Etnik Eterya Cemiyeti. Rus Çarı'nın yaveri Ypsilanti tarafından 1814'te Odessa'da kurulan bu cemiyet, Yunanistan'ın bağımsızlığında önemli rol oynamıştı. Mondros'tan sonra yeniden faaliyete geçmiş olan cemiyet, Büyük Bizans hayalini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Etnik Yeterli Cemiyeti, bölgedeki kilise ve kilise okullarını üs olarak kullanmakta idi. Pontus Rum Cemiyeti. Etnik Yeterli Cemiyeti'ne bağlı olup, Karadeniz bölgesinde Rum Pontus Devleti kurmak için faaliyet yürütüyordu. Rum ve Yunan cemiyetlerinin genel merkezi İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ydi. Dikkat! Mustafa Kemal, Patrikhane'nin bir fesat yuvası olduğunu bildiği için bu kurumun Türkiye dışına çıkarılması gerektiğini söylemiştir. Bu konu Lozan görüşmelerinde gündeme gelmiş ancak istenilen netice alınamamıştır. Hınçak Cemiyeti. Kafkasya Ermenilerinden bir Rus vatandaşı olan Nazarbek tarafından 1887'de İsviçre'de kuruldu. Amacı Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermenilerin bağımsızlığa kavuşması, Rus ve İran Ermenilerinin birleştirilmesiydi. Taşnak Sudyun Cemiyeti. Hınçak Cemiyeti'nden ayrılan bir grup Ermeni tarafından Kafkasya'da kuruldu. Rus konsolosunun himayesinde teşkilatlanarak Doğu Anadolu'da isyanlar çıkardı. Amacı bağımsız bir Ermeni devleti kurmak idi. Cemiyet Ermeni Patriği Zaven Efendi'nin liderliğinde Rum teşkilatları ile işbirliği yaparak milli mücadele yıllarında da faaliyetlerini sürdürdü. Dikkat! Ermeni ve Rum gibi azınlıklar kurdukları bu cemiyetler sayesinde Avrupa devletleri ve Rusya'nın dikkatlerini kendi üzerlerine çekip bu devletlerin yardım ve desteğini kazanarak Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmalarını sağlamışlardır. Ermeni İntikam Alayları. Güney illerimizin Fransızlar tarafından işgali sırasında Suriye'den Ermeniler de getirilmişti. Fransızlar tarafından silahlandırılan Ermeniler Türk halkına büyük katliamlarda bulundu. Amaçları Çukurova, Klikya'da bir Ermeni devleti kurmaktı. Dikkat! Mondros'ta gizli olarak Sevde de açıkça Ermeni devletinden bahsedilmiştir. Ermenilerin faaliyetleri ve istekleri karşısında Doğu illerimizin halkı Erzurum Kongresi'ni toplayacaktır. Dikkat! Yakın tarihimizde de hemen hemen aynı gayeye yönelik olmak üzere Asala adlı Ermeni terör örgütü Türklere yönelik cinayetlerini devam ettirmiştir. Allianz İsrailit Makabi Cemiyeti. Yahudilerin haklarını savunmak için İstanbul'da kurulmuştur. Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için Haham Başı, Rum Patriği ile işbirliği yaptı. Bu cemiyet Türkiye'deki Yahudi nüfusu az olduğundan fazla etkili olamadı. Azınlık cemiyetlerinin ortak özellikleri. Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmak, itiraf devletleriyle işbirliği yaparak onlardan yardım almak, Mondros mütarekesinin doğurduğu ortamdan istifade etmek, Türk topraklarını parçalamak ve bağımsız devletler kurmak, Türk milli birliğini bozmak, dışarıdan göçmenler getirerek nüfuslarını artırmak. Milli varlığa düşman cemiyetler. Bunlar milli duygulardan uzak, kuvvayı milliyeye karşı tavır alan bir kısım Türkler tarafından kurulmuştur. Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası, vatanın kurtuluşunun padişahın buyruklarını sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile işbirliği yapmış, damat Ferit Paşa hükümetini desteklemiştir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngilizlerin teşviki ile Said Molla kurmuştur. Cemiyet, padişah ve halifenin nüfusundan faydalanarak İngiliz sempatisini yaymaya çalışmıştır. Asıl amacı ise milli şuuru yok etmek ve bazı stratejik bölgeler ile petrol bölgelerini İngiltere'nin denetimine sokmaktı. Kürt Teali Cemiyeti. Wilson ilkeleri bahane edilerek Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurulması amacıyla Seyit Abdülkadir tarafından kurulmuştur. İngilizlerden yardım gören cemiyet bölge halkının desteğini sağlayamamıştır. İtilaf devletleri Doğu Anadolu topraklarını aynı zamanda Ermenilere de söz vermiştir. İslam Teali Cemiyeti. İstanbul medreselerindeki bazı öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. Cemiyetin birliğini esas alıp saltanatı ve hilafeti güçlendirerek vatanın kurtarılacağını savunuyordu. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Bu cemiyet kurtuluşun ABD mandasında olacağını savunuyordu. Birçok aydın cemiyetin üyesiydi. Cemiyet Türk vatanının Wilson prensiplerine dayanılarak kurtarılacağına inanmaktaydı. Dikkat! ABD mandası fikri Sivas Kongresi'nin başlıca tartışma konularından olmuş ancak tam bağımsızlık fikri ağır bastığından reddedilmiştir. Bu fikri savunanların çoğu sonradan gerçekleri görüp milli mücadeleye katılmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı kurulmuştu. Mondros'tan sonra rakipsiz kalmıştır. Milli Mücadele Hareketi'ne karşı cephe alarak İngilizlerle işbirliği yapmış, milli mücadelecilerin, iddiaçıların bir devamı oldukları propagandasını yapmıştır. Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özellikleri. Saltanat ve hilafet yanlısı görünmeleri, milli mücadele hareketine karşı olmaları, düşman devletleriyle zaman zaman işbirliği yapmaları, manda ve himaye taraflısı olmaları, düşman işgalini kolaylaştırmaları, milli birliğe zarar vermeleri. 2. Milli faydalı cemiyetler. İstanbul hükümetinin işgalleri kayıtsız kalması üzerine Türk vatanını savunmak için çeşitli bölgelerde milli cemiyetler kurulmuştur. Bunlar Trakya Paşa Eli Cemiyeti. Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Cemiyetin merkezi Edirne'dir. Bölgedeki kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa'dan büyük destek görmüştür. Trakya Paşaeli Cemiyeti Lüleburgaz kongrelerini toplayıp bölgeyi silahlı savunma kararı almıştır. Cemiyet ismini heyete temsiliyenin kararı ile Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan karar gereği de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesi olmuştur. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Merkezi İstanbul'da olan cemiyet Erzurum ve Elazığ'da şubeler açmıştır. Amacı Doğu Anadolu'nun Türk ve Müslüman halkıyla bölünmez bir bütün olduğunu savunarak bölgede bir Ermeni devletinin kurulmasını önlemektir. Cemiyet 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın büyük desteğini görmüştür. Dikkat! Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni toplayarak bölge insanının göç etmesini ve gerektiğinde silahla mücadele etmesini kararlaştırdı. Bu cemiyetin Mustafa Kemal'in Türk milletinin önderi olmasında büyük katkısı olmuştur. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını önlemek için kurulmuştur. Bölgede Türk halkını katleden Rum çetelerinin faaliyetlerine karşı mücadele etmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in bölgeye müfettiş olarak gönderilmesinde etkili olmuştur. Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da Darül Fünun Üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. Bütün milli müesseseleri bünyesinde topladığını ilan eden cemiyet, basın ve yayın yoluyla Türk milletinin hak arayan sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Kuvvayi Milliye'yi ortak hedefe yöneltmekte önemli rol oynamıştır. Dikkat! Kuvvayi Milliye adını ortak bir tabir olarak ilk defa Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır. İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti İzmir'de kurulmuş olan cemiyet işgal öncesi ve sonrası faaliyet göstermiştir. Vali Nurettin Paşa'nın desteğiyle İzmir'de Müdafaa-i Hukuk Kongresi'ni toplamıştır. İtilaf devletlerinin takibi sonucu merkezini İstanbul'a taşımış ve vali de görevden alınmıştır. Cemiyet İzmir dahil Batı Anadolu'nun Türklere ait olduğunu savunmuştur. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti 1918'de Türk Ocağı tarafından kurulan cemiyet 14 Mayıs 1919'da bu ismi almıştır. İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğinin duyulması üzerine cemiyet 14 Mayıs gecesi Bahri Baba Parkı'nda büyük bir miting düzenleyerek işgali protesto etmiştir. Dikkat! İlk adı Müdafaa-i Vatan Heyeti olan cemiyet sonradan İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti ile birleşerek Batı Anadolu'nun kurtuluşu için mücadele etmiştir. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında bu cemiyetin önemli rolü olmuştur. Klikyalılar Cemiyeti İstanbul'da kurulan cemiyet Adana ve çevresinin haklarını savunmak ve bölgedeki Fransız işgalini Ermeni çetelerinin faaliyetlerini önlemek için gerekirse silahla karşı koymayı kararlaştırmıştır. Gizli Karakol Cemiyeti Kara Vasıf Bey tarafından kurulan cemiyet, özellikle istihbarat ve İstanbul'daki depolardan Anadolu'ya silah sevkiyatı gibi büyük hizmetlerde bulunmuştur. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi, İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve adam kaçırmada gizli bir karakol görevi üstlenmiştir. Milli Müdafaa Grubu Mondros Mütarekesi'ne dayanılarak İstanbul'daki depolarda toplatılan silahların Anadolu'ya geçirilmesine önemli hizmeti olmuştur. Dikkat! İstanbul'dan kaçırılan silah ve cephanenin önemli bir kısmı da deniz yoluyla İnebolu'ya, oradan da Anadolu'nun iç kısımlarına aktarılmaktaydı. Bu sebeple başta Yunanlılar olmak üzere itilaf devletleri zaman zaman İnebolu'yu bombalamışlardır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ortak özellikleri Cemiyetlerin doğmasına sebep olan duygu Türk milliyetçiliğidir. Cemiyetler mahalli, bölgesel kuruluşlardır. Amaçları düşman işgalini önlemek, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığını sağlamaktır. Amaçlarına ulaşmak için genelde basın ve yayın yoluyla hak arama yolunu seçmişlerdir. Bu sebeple hukuka uygun hareket etmiş olup barışçıdırlar. Ülkelerini müdafaa için gerekirse silahlı mücadeleyi kabul etmişlerdir. Türk halkını teşkilatlandırmak için bulundukları yörelerde kongreler düzenlemiş, mitingler yapmışlardır. Dikkat! Yararlı Cemiyetler Sivas Kongresi 11 Eylül 1919 ile tek bir isim Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve tek bir amaç etrafında birleştirilmiştir. Test 1. 1. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri birbirleriyle mücadele halinde olmamışlardır? 1. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti, 2. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni Hınçak Cemiyeti, 3. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Klikyalılar Cemiyeti, 4. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rum Pontus Cemiyeti, 5. İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti. Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'da kurulan zararlı ve yararlı cemiyetler birbirleriyle mücadele etmişlerdir. A1 ve 2, B3 ve 4, C1 ve 3, D3 ve 5, E4 ve 5. Üçüncü öncülde verilen cemiyetlerin ikisi de yararlı cemiyettir. Beşinci öncülde verilen cemiyetlerin ikisi de zararlı cemiyettir. Cevap D. 2. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı İstanbul'da değil de Anadolu'da başlatmasının nedeni nedir? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı buradan başlatmıştır. A. İstanbul'un işgal altında olması. B. Yakın arkadaşlarının Anadolu'da bulunması. C. Anadolu'da zararlı dernekler kurulması. D. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi. E. Yunanların İzmir'i işgal etmesi. Mondros Ateşkes Anlaşması sonucunda İtilaf Devletleri Anadolu'da yapılacak işgalleri kolaylaştırmak, Osmanlı hükümetini ve padişahı denetim altına almak için İstanbul'u işgal etmiştir. Bu nedenle Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı İstanbul'da değil de Anadolu'da başlatmıştır. Cevap A. 3. Azınlıkların böyle davranmadaki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisini bulamayız? Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğraması üzerine ülkedeki azınlıklar karışıklıklar çıkarmaya başladı. A. Osmanlı ülkesini paylaşmayı, B. bağımsız devletler kurmayı, C. Winston ilkelerini işlerlik kazandırmayı, D. Türk milletini baskı altına alarak sindirmeyi, E. Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmayı. Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmalarla Anadolu'nun işgalinin kolaylaşması amaçlanıyordu. Oysa ki Wilson ilkeleri gereğince Osmanlı toprakları paylaşılmayacaktı. Cevap C. 4. İstanbul hükümetinin İzmir'in işgali karşısında hareketsiz kalmasının ve yalnız protesto etmekle yetinmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İtilaf devletlerinin gücüne karşı konulamayacağına inanması. B. İşgalin geçici olduğuna inanması. C. Bu sorunun silahlı mücadele yoluyla değil de diplomasi yöntemleriyle çözüleceği düşüncesi. Olması de sorunun ancak yabancı devletlerin yardım ve desteğiyle çözümleneceğine inanması, E. milli güç ve iradeye inanması. Osmanlı Devleti 20. yüzyıla girildiğinde artık problemlerini tek başına halledemez olmuştu. Ayrıca itilaf devletlerine karşı da tek başına duramayacağını biliyordu. Cevap A. 5. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Batı Anadolu'da Yunanların kıyımlarını saptamak amacıyla Amiral Bristol Başkanlığı'nda bir araştırma kurulu oluşturulmuştu. Bu kurul tarafından hazırlanan ve işgal sırasında işlenen cinayetlerden Yunanları sorumlu tutan raporun yayınlanması, itilaf, anlaşma devletleri tarafından engellenmiştir. A. Yunanistan'ı kollamak, B. olaylardan Türkiye'yi sorumlu tutmak, C. Türklerin haklı olduklarının duyulmasını engellemek, D. dünya kamuoyunun yanılttıklarının anlaşılmasından korkmak, E. İzmir'in Yunanistan tarafından işgaline izin veren Paris Barış Konferansı'nın yanılgısını izlemek. İtilaf devletlerinin başını çeken İngilizler, Paris Barış Konferansı'nda sömürge yolları üzerinde güçsüz bir Yunanistan'ın olmasını da uygun bularak İzmir'i onlara vermişti. Yunanlar da Winston prensiplerinden yararlanmak amacıyla bölgede daha fazla Rum'un bulunduğunu ilan ederek İzmir'i işgal etmişti. Ne var ki Amiral Bristol, bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu gösteren bir rapor hazırlayınca İngilizler çıkarlarının zedeleneceğini düşünerek bunu engellemeye çalışmıştır. Bu yüzden de İzmir'in Yunanistan tarafından işgaline izin veren Paris Barış Konferansı'nın yanılgısını gizlemek istemişlerdir. Cevap E. 6. Sömürgecilik aşağıdakilerden hangisiyle uygulanmaya devam etmiştir? Wilson ilkelerinde uygulanmaması kararlaştırılan sömürgecilik İngiltere ve Fransa'nın çabalarıyla devam ettirilmiştir. A. Milli devletler, B. Manda ve himaye, C. İmparatorluklar, D. Milletler Cemiyeti, E. Lahey Adalet Divanı. Wilson ilkeleriyle sömürgeciliğin ortadan kaldırılması daha sempatik ve insancıl bir ifade olan manda ve himaye politikasını ön plana çıkarmıştır. Cevap B. 7. Aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların propagandalarında kullandıkları iddialardan değildir? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar ülkemizi işgale başladı. Bu eylemlerini haklı kılmak için de dünya kamuoyunun yanıltıcı propagandaya giriştiler. A. Tarihsel olarak Ege bölgesi hep Yunanlıların olmuştur. B. Ege denizindeki ticaretin güvenliği için bu bölge Yunan denetiminde olmalıdır. C. Yunan uygarlığı Batı Anadolu'da kurulmuş ve gelişmiştir. D. Bölge halkının çoğunluğunu Rumlar oluşturur. E. Bölge Megalo iddianın bir parçasıdır. Yunanlar işgalleri yaparken Megalo iddia gibi tepki çekecek bir slogan kullanmamışlardır. Temel hedefleri o olmasına rağmen dış ülkelerin desteğini alabilecek daha esnek ve sempatik, onların hoşuna gidebilecek ifadeler kullanmışlardır. Cevap E. 8. Bu gemilerin geri verilmeyip satın alındığının söylenmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasının önünden kaçarak İstanbul önlerine gelen iki Alman savaş gemisinin Yavuz ve Midilli Osmanlı Devleti tarafından satın alındığı bildirildi. A. Osmanlı donanmasının savaş gemilerine ihtiyaç olması, B. gemilerin İngilizlere teslim edilmesinin Osmanlı Devleti'nin saygınlığına gölge düşüreceği, C. Almanya'ya sevgi ve güven duyulması, D. Alman savaş gemilerinin çok ileri teknoloji ürünü olması, İngiliz tezgahlarının ısmarlanan savaş gemilerine Almanya'nın el koyması. Birinci Dünya Savaşı'nı patlak verdiği sırada başta bulunan İttihat ve Terakki Partisi üyeleri Alman hayranıydı. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın da savaşa girerse kaybettiği toprakları geri alacağını düşünüyorlardı. Bunun üzerine Osmanlı'yı direkt savaşa çekecek böyle bir harekette bulunmuştur. Cevap C. 9. Bu bilgiler ışığında Almanya'nın aşağıdaki fikir akımlarından hangisini desteklediği ileri sürülebilir? Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden beklediği başlıca yararlardan birisi, hilafetin manevi gücünden yararlanarak İngiliz ve Fransa sömürgelerindeki Müslümanlar ile Rusya'da yaşayan Türk ve Müslümanları ayaklandırmaktı. A. Milliyetçilik, B. İslamcılık, C. Osmanlıcılık, D. Batıcılık, E. Sömürgecilik. İslamcılık fikri dünyadaki Müslüman toplumları bir halife etrafında toplama fikridir. Halifelik Osmanlıların elindedir ve Osmanlı-Alman dostluğu ortadadır. Almanya Osmanlı aracılığı ile hilafetin gücünden yararlanmak istemiştir. Cevap B. 10. Yukarıdaki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümleri göz önüne alındığında hangisinin Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasında ortam hazırladığı söylenebilir? 7. kaset 2. yüzün sonu.